Ayrım 6.
Recep Emmi'nin karısı bu duruma bozuldukça bozuldu. Çünkü oğlu Ercüment'in maşallahı var, tam 3 yıldır birinci sınıfta. Bilmiyorlar ki çocuk bir sınıfı iyice pişirmeden öteki sınıfa geçmek istemiyor. Kocası beni övdükçe kadın küplere bindi. Kocası çok sert bir adam olduğu için ağzını da açamıyordu. Bir ara Recep Emmi, Ercüment'in eski bisikleti ne oldu diye sordu karısına. Kadın, alt evde duruyor dedi. Ver o bisikleti bir oğlana binsin. O anda öyle sevinmiş, öyle sevinmiştim ki neredeyse sevinçten havaya zıplayacağım. O kırmızı bisiklet benim olacak. Ercüment, onun tekeri kırık ki dedi. Olsun dedi babası. Ben de olsun dedim. Ercüment, dümeni de kırık ki dedi. Olsun dedi Recep emmi. Ben de olsun. Recep emmi bana döndü. Sabah gel de teyzen versin dedi. Binemezsen bile oynarsın. Oynarım ya, hem de nasıl oynarım. O gece gözüme uyku girmedi. Sanki o günü, güneşi ben doğurdum. Şafakla kalktım. Avluda bisikletimi koyacağım yeri aradım. Şuraya koysam hırsız kolayca götürür. Buraya koysam ağaç kırılır, dalı üzerine düşer. Şu tahtın altına koysam olur ki taht çöker. En iyisi yatağımın yanına. Abim de erken uyandı. Bineriz değil mi lan kardeş? He dedim, bineriz. Setten aşağı uça uça. Bayrak da takarız önüne. Anam diker. Lan para biriktirir, bir de zil alırsak üstüne. Çan çin çan, Allah be. Anam uyandığında biz avludaydık. Çiçekleri sulamaya çıktığında bizi gördü. Niye erken kalktınız dedi. Recep emmi bisiklet verecek ya dedik. Ayıptır ha. Erken gitmeyin. Zor ettik saat 9'u. Kapıyı çaldığımızda Recep emminin asık yüzlü karısı açtı. Ne o? Dura kaldık iki kardeş. Bizim ne istediğimizi bilmiyor muydu Feride teyze? Şey teyze dedim. Hani bisiklet verecekti Recep emmi bize? Ters ters söylendi. Biraz önce onu eskiciye verdim ben. Donduk kaldık oracıkta. Kapı kapandı çoktan. Evimizin kapısından girer girmez hıçkırmaya başladım. Anam, ne oldu dedi. Bisikleti dedim. Bisikleti eskiciye vermiş Recep emminin avradı. Anam kendi kendine söylendi. Ne vardı yani bu çocukları böyle umutlandıracak? Hadi oğlum hadi, kırık bir şeydi o zaten. Büyür kendinize daha iyisini alırsınız. Sanki bu sözler avutacaktı bizi. Öğleyin Recep emminin yolunu gözledik. Kamyoncu adam kim bilir kaç gün sonra gelirdi evine. Aradan bir hafta geçmişti. Recep emmiyi gördüğümüzde abim, gel lan söyleyelim dedi. Boş ver dedim, kırıkmış zaten. Lan diyelim be, avradını dövsün. Zaten Allah dövmüş onu, gözünün biri kör. O yıl mahallemize bir de gelin geldi. Bizim yıkıntı evin karşısında boş bir arsa vardı. Bu arsada çokluk, birdi bir uzun eşek oynardık. Bir de kocaman dut ağacı vardı. Mayıs, Haziran aylarında dutlar olgunlaşınca üstünden inmezdik aşağı. Gerçi bu dut ağacı erolları, tansuları, birolları ishal ederdi ama abimle benim maşallahımız vardı. Bir çıkardık üstüne, tıkanıncaya dek yer yine de bir şey olmazdık. Galiba Tanrı bizim bağırsakları bu çocuklar tıkanana dek dut yiyebilsinler diye başka bir türde yaratmıştı. Öyle duttan muttan etkilenecek bağırsak değildi bu bağırsaklar. Erolların, tansuların, birolların bağırsakları ne yazık ki bizimki gibi değildi. Çıkarlar üzerine 8-10 dut yerler, biraz sonra bir burun tutur başlar karınlarında. Suratlar yemyeşil, evin yolunu tutarlar. Analarının çığlıklarını duyardık. O pis dut yenir mi? Bir daha ye, ben de seni ne yapayım? Oysa bizim anamız yemekten sonra, hadi ulan gidin de biraz dut yiyin, şekeri boldur Meret'in derdi. İşte bu arsa bir sabah gölgeden mahrum kalınca anladık ki bir şeyler oluyor. Önce dutu devirdiler, arkasından temelleri kazdılar. Öyle çabuk gidiyordu ki işler, bir haftaya kalmadı duvarlar yükseliverdi. Bir ay gibi çok kısa bir zaman içinde de bahçeli ev oldu, bitti. Kamyon dolusu eşyalar geldi. Halılar, koltuklar, kanepeler, şunlar, bunlar. Biz iki kardeş bu taşıma işinde hamallara yardım ediyorduk. Bir gece baktık ki evin elektrikleri yanmış. Anama, komşu geldi ana dedim. Yeni gelin dedi. Aldı beni bir merak, gelini göreceğim diye. Durmadan gözlerim evin penceresinde. Bir adam gelip gidiyor ama olası değil. Bu adam yeni gelinin kocası olamaz. Çünkü adam hayli yaşlı. Benim babamdan daha yaşlı. Bir gün anama, bu mu yeni gelinin kocası diye sordum. He dedi. Şaştım kaldım. Adamı gördükten sonra gelin de gözümde eski gelin oldu çıktı. Kim bilir gelin de yaşlıdır. Belki anam denli vardır diye düşünmeye başladım. Ama hiç de düşündüğüm gibi çıkmadı. Bir öğle üzeri gördüm yeni gelini. Küçük, küçük diye çağırdı beni. Orta boylu, dolgun, gür saçlı, minicik başlı güzel bir kadındı içimden. Belki de adamın üvey kızıdır bu dedim. Gittim. Küçük dedi. Para versen buz alıp gelir misin? Hava da çok sıcak, yorulacaksın ya. Yok dedim, ben yorulmam, ver alıp geleyim. Konuşması bizim gibi değildi. Çok sonra öğrendim, Bursalıymış. Nasıl olmuş, kim vermiş, kimler araya girmiş bilmem, bildiğim bir şey varsa kıza yazık olmuştu. Verdiği parayı ve havluyu alarak fırladım. Buzcudan buzu alıp havluya sardım. Geri geldiğimde papaz gelmişti. Bu adı ona anam takmıştı. Paranın üstünü uzattım, papaz, al senin olsun dedi. Almak istemedim, üsteledi. Senin adın ne dedi, söyledim. Kadın ekledi. Şu karşıda oturuyorlar. Adam, Bahça dedi. He dedim. Adam, bizim apartman yavrusunu ağaçların arasından göremeyince bahçede tozun toprağın içerisinde oturduğumuzu sanmış olmalı. Kaç kardeşsiniz? Künyemizi saydık papaz efendiye. Okuduğumuz sınıfı söyleyince adam boyumuza bakıp maşallah maşallah dedi. Sorulmadan söylemenin zamanıydı. Fransa'nınki Paris, Almanya'nınki Berlin. O da ne? Başkentleri dedim. Ha dedi. Mısır'ınki Kahire. Kadın sordu. Bursa nerede? Marmara'nın altında. Adam, abılan oralı dedi. Sen nerelisin emmi? Bilmem, galiba bozuldu adam emmi dediğime. Karısına baktı, sonra bana baktı. Buralı dedi. Nereden? Kövünden. Çiftçi? He. Kadın yemek hazırlıyordu. Papaz, bizden yesene yemeğe dedi. Anama haber vermedim. Ver de gel. Koştum gittim anama. Ana dedim, papaz bana yemek yedirecek. Avradı evde mi? He. Git ya öyleyse. Ben geri gelinceye dek adam şalvarı çıkarmış, pijamalarını giymişti. Zaten o günden sonra hiç şalvarlı görmedim ki bu adamı. Ne zaman evlerine gitsem pijamalıydı. Galiba pijamayı pek seviyor olmalıydı. Biz ayrı tabaklarda yemek yemeye alışkın olmadığımız için önümde ayrı bir tabakla kendimi lokantada sandım. Müjgan abla, ne kadar yemek koyayım dedi. Sen bilin. Tencereyi yanıma koyduktan sonra İstediğin kadar al ye dedi. Madem ki izin öyle çıkmıştı, biz de tencereden etleri seçmekte özgürdük. Bir yığın et doldurdum önüme. Bir tabak da cacık koydu Müjgan abla. Yemek yerken onlara geçen yılki su baskınını anlattım. Annemin hastaneye yattığında biz iki kardeş nasıl hastaneye duvardan atlayıp girdiğimizi anlattım. Dağcıkta ne varsa döktüm durdum. Gerçi papaz efendi atletle oturmasaydı daha çok yemek yiyecektim. Ama nedense tiksindim adamın göğsündeki kıllardan. Ayı gibi kıllıydı. Hareketleri de çok kabaydı. Kız Möcgan, gaysı hoşafı getir kız. Kız Möcgan, acı biber getir kız. Kız Möcgan, bu duz sulanmış kız diyordu. Müjgan ablacık bir rahat yiyemedi yemeğini. Kalktı kalktı oturdu. Karısına buyurmadığı zamanlarsa ya kulağını kaşıyor ya da geğiriyordu. Müjgan abla yavaş yediği için, ye kız ye, ben zayıf avrat istemem, bir budun gövden kadar olmalı diyordu. Sonra da övünüyordu. Benim adam 120 kiloydu diye. Bir ara gözü bana ilişti. Sen niye zayıfsın lan böyle? Bilmem ki. Az yiyorsun galiba. Bilmem. Kadıncağıza zorla bir tabak yemek daha yedirdi. Anayın evinde kurumuş kalmışsın diyordu Müjgan ablaya. Gülmeye çalışıyordu kadıncağız. Yemekten sonra hemen eve geldim. Duyduklarımı, gördüklerimi, yediklerimi bir bir anlattım anama. Anam, öküz dedi. O günden sonra iyice ahbap oldum. Hem Müjgan ablayla hem de öküzle. Hatta dert ortağı bile oldum Müjgan ablanın. Kadıncağız bazı günler hıçkıra hıçkıra ağlardı. Ağlama be Müjgan abla, ağlama derdim. Ama ağlardı o. Öğleye doğru da elini yüzünü yıkar, aynanın karşısında süslenirdi. Şimdi düşünüyorum da demek ki gereksinmesi varmış kadıncağızın bana. Ben güzel miyim diye sorardı. Gerçekten o anda benim için dünyanın en güzel kadını Müjgan abla, en iyi kadını da anamdı. Güzelsin Müjgan abla derdim bu kez. Güzellik mi kaldı bende der, tekrar ağlamaya başlardı. Gözlerinin altına aynalı küçük kutudan bir şeyler sürer, uzun saçlarını da kırmızı bir kurdeleyle tepesinde toplardı. Adamı sevmediğim için gelmesine yakın, ben gidiyorum Müjgan abla derdim. Dur gitme, yemek yiyelim derdi. Benim karnım tok. Bilmem, acaba kocasının suratını görmek istemediğimi bilir miydi? Bir gün Müjgan ablaya sordum. Siz niye hiç dışarı çıkmıyorsunuz? Bedri abim bırakmıyor. Nasıl oldu bilmem, ağzımdan çıkıverdi. O benim abim değil, emim olur dedim. Acı acı güldü kadıncağız. Çok yaşlı değil mi? He dedim. Benim anam babamdan yaşlıdır galiba. Anamın yaşında var. Verdiler beni işte. Kim verdi? Yanıt vermedi. Ananla oturmaya gelsene. Olmaz. Niye? Bedri emmin izin vermez. Eh, Bedri emmi demek o evi o zamanlar hapishaneye çevirmiş de bizim haberimiz yokmuş. Bir gün çamaşır yıkarken gittim Müjgan ablanın yanına. Karşısına geçtim, oturdum. Bana saatlerce Bursa'yı anlattı, ağlamaklı ağlamaklı. Gitsenize Bursa'ya dedim. Gitmez Bedri emmin dedi. Seni göndersin madem. Göndermez. Bedri emminin rakıcı başısı bendim. Gece 9'larda bile pijamayla seslenirdi. Muzo lan, muzo lan. Fırlardım yataktan. Muzo lan, bir ufak al da gel. Biliyordum ki paranın üstü benimdir. Bunu anam da babam da bildikleri için seslenmezlerdi. Daha sonraları bu rakı fasılarından sonra Müjgan ablanın çığlıklarını duymaya başladım. Bağırırdı Müjgan abla. Vurma, vurma diye. Titrerdim yatağımda. Ah derdim, bir büyük olsam, bir güçlü olsam, koçsam gitsem kapıya, vursam, kırsam, bir yumruk çeksem adamın suratına, kaçırıp götürsem Müjgan ablayı Bursa'sına. Sonra anama, ana bey öldürüyor Müjgan ablayı derdim. Anam, hüs ulan avradı değil mi? Döver derdi, hem döver hem sever. Bu tür sevgiyi çözmeye çalışıyordum o zamanlar minicik beynimde. Ama bir türlü çözüm yolu bulamazdım. Ertesi gün Müjgan ablanın orasını burasını çürük içerisinde bulur sorardım. Dövdü seni değil mi? İçini çekerdi. Bir daha rakı almayacağım ona. Hiç işte ben rakı almazsam sanki rakısız kalacaktı öküz. Yanıt vermezdi. Ama ilk muzo sesini duyar duymaz da koşardım rakı almaya. Sanırım paranın yüzü daha tatlıydı Müjgan ablanın o çocuksu yüzünden. Bir gün işittik ki Müjgan abla kuş olmuş uçmuş. Papaz efendi de dertli mi dertli. Pencereye oturuyor, o öküz böğürtüsüne benzer sesiyle çile bülbülüm çile şarkısını söylüyor anam o zamanlar. Yan işte deyus öyle, gül gibi avradın kıymetini bilmedin, müstehak bu sana diyordu. Bedri emmiye 2-3 kez daha rakı aldım. Birisinde lan dedi. Çocuklara malum olurmuş. Söyle bakalım gelecek mi Möcgen ablan? Gelmeyecek dedim. Niye? Dayak attın sen ona. He lan he. Gırmalı bu elleri, gırmalı vallaha. İyi kafayı bulmuş olmalı ki içeriden bir yığın iç çamaşırı getirdi. Bu geceliğiydi dedi. Bu gombinesiydi dedi. Ve başladı hüngür hüngür ağlamaya. Dokundu kocaman adamın ağlayışı bana. Ağlama be Bedri emmi dedim. Ulan bırak ağlayayım da boşalayım. İyi ağla. Böğürdü durdu. Lan muzo lan. Allah küçüklerin duasını kabul edermiş. Dua et lan gelsin Möcgan. Bir gelirse yok mu ya? Sana bir kat elbise bir gondura. Müjgan ablanın bir daha hiç gelmeyeceğini bildiğim için ne dua ettim ne de bir şey. Aradan birkaç gün geçti, ışık yanmaz oldu bu evde. Birkaç gün daha geçti, bir öğle üzeri bir kamyon geldi, tüm eşyalarını doldurdu gitti. Eşyanın yanında, yöresinde Bedri Emmi'yi çok aradım ama göremedim. Demek yüreği el vermemişti çok sevdiği karısıyla geçirdiği mutlu günlerin yaşandığı yere bir daha gelmeye. İki gün sonra da başka bir kamyon geldi. Bilmem ne müdürüymüş, kiracı olarak taşınanlar. Müjgan abla gittikten sonra o evi de yeni gelenleri de hiç sevmedim. Zavallı Müjgan ablacığım, şimdi nerededir, ne olmuştur acaba? Sanırım Adana denince onun tek anısı bendim, dert ortağım Muzosu. Beşinci sınıfın sonunda babam özgürlüğü seçti. Devlet kapısından ayrılarak kul kapısına terfi etti. Ayrılma nedeni de çok basitmiş. Yeni şefi, nasıl olsa senin işine son vereceğim deyip duruyormuş. Babam da erkek adamdır hani, erkeklik kendisinde kalsın diye bir gün, al lan çantanı da defterinde demiş şefine. Ama bunu birdenbire dememiş. Erkekliğin tadını çıkara çıkara, zevkine vara vara demiş. Bir öğleden sonra karşısında el pençe divan durduğu şefinin odasına girerek koltuğa gömülmüş. Cebinden bir sigara çıkarıp şefinin gözlerinin içine baka baka terlendirmiş. Atmış bacağını bacağının üstüne, bir kahvesiyle türkü söylemesi eksik. Şefi bağırmış, bu ne laubaliktir diye. Hadi be sen de demiş babam. Efendi kendine gel demiş bu kez şef. Babam kendimdeyim demiş. Çık dışarı demiş şef. Babam babayın malı mı ulan demiş. Sen de bir kulusun devletin, ben de bir kuluyum devletin. Bundan gerisini bilmem ne söylemiş, bilmem söylememiş. Şefine sen dürzünün tekisin demiş. Şef kalkmış babamı dövmeye. Babamın elleri armut mu topluyor? Bir fırlamış ayağa, ulan seni bit gibi ezerim dediği gibi yapıştırmış tokatı şefinin ense köküne. Bir tokatta şef çekmiş babama. Sıra babamda, babam çekmiş, şef çekmiş. Bir ara sırayı mırayı unutan babam başlamış şefine tekme sallamaya. Hızını alamamış, tam mürekkep hokkasını kafasında paralayacakmış ki zavallı adamcağız bar bar bağırmış. İmdat! Dışarıdan öteki memurlar koşup gelmişler. Babama yalvar yakar olmuşlar. Aman Ahmet Efendi, bir it için elini kana bulama Ahmet Efendi. Çoluğunu çocuğunu düşün Ahmet Efendi demişler. Şayet ki biz olmasaymışız, ki o anda babamın gözlerinin önünde böyle boynu bükük gelmişiz. Allah'ın işi işte. Şef çoktan mezarda, bizim babamız da hapiste olacakmış. Durum böyle olunca babam bağırmış. Durun Allah'ınızı seversiniz. Arkadaşlar bir ahdım kaldı, onu da yapayım demiş. Öldürme de tek yap demiş arkadaşları. Babam okkalı bir tükürük çekmiş şefinin suratına. Elindeki tahsildar çantasını da tükrüğün ardı sıra fırlatmış. Oh işte şimdi içim buz gibi oldu demiş. Arkadaşları babamı kahraman gibi yolcu etmişler. Canın sıkıldığı zamanlar gene gel demişler. Babam yok demiş, ben bir daha bu herifi görürsem mutlaka öldürürüm. Onun için hiç gelmeyeyim daha iyi demiş. Olur olur, madem elinden bir kaza çıkacak bir daha hiç gelme demişler. Çok sonraları bir gün babamla çarşıdan gelirken göstermişti bana. Şu deyus diye. Hangi deyus diye sormuştum. Şef deyusu. Adama bir baktıktan sonra babamın o zamanlar yarı yarıya iskontolu konuştuğunu anlamıştım. Çünkü adam minare kırığı gibiydi. 1.55 boyuyla babam belki de hemen kapının önünde çantayı bırakıp kaçmıştır. Babamın yeni işine terfi edişinde hemşehrilerinin hayli yardımları olmuş. Hemşehrilerinden garson, şef garson olan memlekette tonla. Bir benim babamı mı idare edemeyecekler? Sana demişler bir vestiyerlik ayarladık. Ayarı yapan çok hassas ayarlamış olacak ki tam babamın keyfine göre bir işmiş bu. Öğle otur 2 saat, akşam otur 4 saat, al şapka, ver şapka, al palto, giy palto, tüm iş bu. Ama babama kalırsa işin en önemli yanı ondaymış. Lokantanın vitrinini düzenlemek onun göreviymiş. et yemeklerini dizecek, zeytinyağlıları dizecek, salataları dizecek, meyveleri dizecek, bakanın ağzının suyu akacak ve şipşak lokantaya damlayacak. Bir gün merak ettim. Gittim, baktım vitrine. Maşallah var babamın. Tulumba tatlısının yanına öyle kol gibi hıyarlar dizmiş ki her biri sanki hıyar değil birer yeşil mermer sütun. Pişmiş bir tavuğun karnından çıkan kafam denli iri bir domates. Fasulye piyazının üzerinde bir kucak maydanoz. Aklı sıra kırmızı turplarla da afiyet olsun yazmış. Turpların kimisi ufak, kimisi iri. Yazı derseniz askerlik hatırası olmuş bizim. Afiyet olsun, inayet olsun. Çok sürmedi, o çok çabuk öğrenilen vestiyerlik sanatını bana da öğretti babam. Bak oğlum, dedi, şapkayı alacaksın, şu 4 numaralı fişi adamın eline vereceksin, şapkayı da 4 numaraya asacaksın. 5'e astın mı yandık belli, 6'ya da astın mı yandık belli. Şapka ya adamın kafasına oturmaz ya da çok oturur lazımlık gibi, kulakları içinde kalır. O zaman ayıkla pirincin taşını. Anladın değil mi oğlum? Anladım baba. Yok yok anlamadın. Bir daha anlatayım. Şimdi şu 4 numara var ya, var. Vereceksin adamın eline. Verdin mi? Verdim. Alacaksın şapkayı. Aldın mı? Aldım desene lan. Aldım. Asacaksın 4 numaraya. Kaça asacaksın? 4 numaraya. Niye? Fiş 4'te ondan. Kafalı çocuk. Öğrendin değil mi? Öğrendim baba. Ulan bir daha tekrarlayayım. Faydası var, zararı yok. Babam 3. kez tekrar ettikten sonradır ki içi rahatladı. Bana bak ulan. Evet baba. Adam parayı verince bereket versin ha, Allah uzun ömür versin ha demeyi unutma. Unutmam. Babam bana bu güç öğrenilir sanatı öğrettikten sonra sık sık hastalanır oldu. İnsanın babası hasta olunca da onun görevi de çocuğun üzerine düşerdi. Gece saat 10'a 11'e doğru İmren lokantası boşalmaya yüz tutarken vestiyerin de bir öğün yemek hakkı daha vardı. İlk öğünü saat 15 sıralarında yerdim. İkinci öğünü de 22'de. Anlaşmaya göre o saatte kalan yemeklerden canının istediğini yerdi vestiyer. Taraflar böyle anlaşmışlardı. Belki de anlaşma yasasının ilk maddesi buydu. Ve biz bu maddeden yeteri denli yararlanmalıydık.